TR724 YouTube kanalında Veysel Ayhan'ın Muhammedi Bir Fetih Prototipi, Mekke'nin Fethi başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Nübüvvet ve Devlet Yazıları 20. Hangi fethi örnek bir fetih kabul edebiliriz? Mekke fethinin felsefesini yaparsak bu konuda bir kanaate varabiliriz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekkelilerden zulüm görüp hicret etmişti. Ama her şeye rağmen gönlü onlara kırık değildi. O tarihlerde evlilik farklı topluluklar için önemli bir barış vesilesiydi. O nedenle Ebu Sufyan'ın kızı Ümmü Habibe ile evlenmişti ama Kureyş'te yumuşama olmamıştı. Bir defasında Mekke'de ciddi bir kuraklık olmuştu. İnsanlar susuzluktan ölümün eşiğine gelmiş, hayvanlar ölmeye başlamıştı. Ebu Sufyan tek çare olarak o uzun yolu kat edip Medine'ye gelmiş, Allah Resulüne sen sıla-i rahimi emreden bir insansın. Allah'a dua etsen de bu sıkıntılar bitse demişti. Allah Resulü onu kırmamış, yağmur duasına çıkmıştı. Ve Mekke'ye günlerce yağmur yağmıştı. Ebu Sufyan ve bazı Mekke liderleri Allah Resulüne inanıyor ve güveniyordu. Ama inatları iman etmelerine engeldi. Zulme devam ettikleri için başlarından kıtlık eksilmiyordu. Allah Resulü Hayber'in fethinden gelen ganimetleri ashabına dağıtmamış, hepsini develere yükleyip kıtlık içinde kavrulan Mekke'ye yollamıştı. Ayrıca o gün için büyük bir para olan 500 altın dinar yollamıştı. Mekke ileri gelenlerinden İkrime bin Ebu Cehil, Saffan bin Ümeyye ve Süheyl bin Amr onurlarına yedirememiş kervanları geri göndermişti. Allah Resulü vazgeçmedi. Önemli olan mağdur ve fakir Mekke halkıydı. Bu defa aynı yardımları Ebu Sufyan'a gönderip takas yapmayı teklif etti. Onurlarının kırılmamasını istiyordu. Yardımlar karşılığında satamadıkları derileri almak istediğini iletti. Ebu Sufyan duygulanmış, Allah hayırla mükafatlandırsın. Akrabalığın gereği olanı yerine getirip yine bizi gözetti diyerek yardımları kabul etmiş, fakirlere dağıtmış, karşılığında o günlerde satılmayan derileri göndermişti. Yemame, Mekke'nin tahıl tedarik ettiği beldeydi. Yemame reisi Sümame İbni Üsal, Müslüman olmuş ve Mekke'ye umre ziyaretine gitmişti. Ama müşrikler kendisine saldırmış, ölümden zor kurtulmuştu. Bu muameleye canı çok sıkılmış ve bir daha Mekke'ye bir avuç dahi buğday göndermeyeceğini ilan etmişti. Dediğini yapmış, sevkiyatı durdurmuştu. Kısa zamanda tekrar kıtlık başladı. Ebu Sufyan çaresiz yine Medine'nin yolunu tutmuş, bu ambargonun kaldırılması için Allah Resulüne aracılık teklif etmişti. Allah Resulü yine civan mertlik yapmış, Sümame İbni Usale bir mektup yazmıştı. Mektup ertesinde sevkiyat yine başladı. Tüm bu yumuşama gayretleri Mekke liderlerini esnetmiyordu. Oysa Allah Resulü'nün onlardan yegane beklentisi biraz yumuşamaları ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın vahiyle inşa ettiği mukaddes bir mekan olan Kabe'nin tavafına izin vermeleriydi. Her inanan insanın orayı ziyaret etme hakkı vardı. Hicretin üstünden 6 yıl geçmiş, Medineli muhacir ve esnafın tavaf özlemi bir duaya dönüşmüştü. Allah Resulü ashabına verdiği söz üzerine 1400 sahabiyle umre için yola çıkmıştı. Umreye niyet edip ihramlarını giymiş ve yanlarına 70 adet kurbanlık deve almışlardı. Barışçı amaç taşıdıkları için de silahları yoktu. Mekkeliler o gün inat etmeyip izin verseler Allah Resulü ve ashabı umre yapıp dönecekti. Eğer Allah Resulü'nün bir fetih niyeti olsa belki bunu daha o gün deneyebilirdi. Çünkü bir yıl önce Hendek Savaşı'nda Müslüman cephesinde 3000 asker vardı. Bir yıl sonra daha da çoğalmış askerlerle Mekke rahatça ele geçirilebilirdi. Allah Resulü'nün niyeti kanlı bir fetih değildi. Aynı şey bir yıl sonraki umre ziyaretinde de mümkündü. Anlaşma gereğince Hudeybiye'den bir yıl sonra Müslümanlar umre yapmak üzere Mekke'ye gittiklerinde Mekke halkı dağlara çekilmişti. Allah Resulü isteseydi oradan ayrılmaz ve Müslümanlar Mekke'ye yerleşebilirdi. Ama müşrikler Allah Resulü'nün anlaşmalara sadakatinden şüpheleri yoktu. Bu sebeple söz verdiği gibi 3. günün sonunda Medine'ye döneceklerinden emindiler. Hudeybiye Antlaşması'ndan sonraki 2 yılda Müslüman olanların sayısı Hudeybiye'ye kadar Müslüman olanların sayısını katlamış, hatta aşmıştı. Önemli olan şehirlerin fethi değil, gönüllerin fethiydi. O yüzden de Kur'an Mekke'nin fethini değil, Hudeybiye'yi fetih olarak adlandırmıştı. Fetih kavramını niyet, sebep ve sonuç olarak ele aldığımızda Kur'an ve sünnete tam mutabakat bakımından en güzel örnek Mekke fethidir. Mekke'deyken Müslümanların Mescid-i Haram'da ibadet etmekten engellenmeleri onları çok üzüyordu. Bu onlara karşı yapılmış bir haksızlıktı. Kendilerine zulmedilmesi dolayısıyla onlara karşı savaş açılana müminlere savaşma izni verildi. Hac 39. Bu ayetin savaşa izin veren ilk ayet olduğunu göz önüne alırsak, savaşa meşruiyet kazandıran ilk önemli sebebinde haksızlığı ortadan kaldırmak olduğu görülür. Haklı bir sebebe dayanmayan savaş meşru değildir. Bir haktan mahrum edilmek, savaş sebebi olduğu gibi toprağa işgal edilen, yurdundan sürülen veya kendi yurdunda mülteci göçmen durumuna düşürülen kimselerin de savaşma hakları vardır. İlk savaş izninin Mescid-i Haram'da ibadetin engellenmesi dolayısıyla verilmiş olması bize din ve vicdan özgürlüğünün, ibadet ve dine göre yaşama hakkının engellenmesinin makbul bir savaş sebebi olduğunu göstermektedir. Bununla bağlantılı olarak gerektiğinde manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitlerde dinlerine göre ibadet edenler için savaşılır. İslamiyet'in bu açıdan dinler arasında fark gözetmemesi önemlidir. Hac 40. Ayet-i kerime manastır, kilise ve havralarda insanların neye ve nasıl ibadet ettikleriyle ilgilenmiyor. Hatta Allah'ın isminin çokça anıldığı mabetlerin Müslümanların uhdesindeki mescitler olduğunu belirtiyor, sahih ibadet ve zikrin mescitlerde gerçekleştiğini ima ediyor. Ancak yine de mabetlerde ibadet engelleniyorsa bunu savaş sebebi sayar. Ali Bulaç, Kur'an Dersleri. Allah Resulü önüne çıkan ve lehte değerlendirilebilecek imkanlara rağmen anlaşmayı bozmamıştı. Mekkeliler yaptıkları anlaşmayı bozmuş, Huza kabilesinden 23 kadın, çocuk ve yaşlıyı öldürmüş, ne Huzalıların diyetini öder ne de adamlarımızı teslim ederiz demişti. Tek sebep bu değildi. Öncelikle zalimdiler. İnançlara müdahale ediyorlardı. Kabe'nin tavafını engelliyorlardı. Ayrıca kadınları fuhşa zorluyorlardı. Mekke'ye gelenlere baskı yapıyor, şöyle diyorlardı. Bizim kadınlarımız çarşı pazarda herkese açık halde dururlar. Kimin kimde muradı varsa o onunla istediğini yapar. Şayet bizim kadınlarımız gibi sizin kadınlarınızın da bize aynı şeyi yapmalarına razıysanız sizinle anlaşırız. Yoksa sizinle anlaşma falan yapamayız. Kabe böylece kirletiliyordu. Tüm bu sebepler elinde güç ve kuvvet olan her Müslüman topluluk için zorunlu ve meşru bir savaş sebebiydi. Allah Resulü ve ashabı Kur'an'ın da işaretiyle işte bu sebeplerle yola çıkmıştı. 8 yıl önce zulmen çıkarıldıkları memleketlerine dönüyorlardı. Doğup büyüdükleri şehirleri gasp edilmiş, evlerine ve mallarına el koyulmuştu. Mekkeli müşrikler onları çıkarmakla ve kovmakla yetinmemiş, peşlerine düşmüş, sığındıkları şehrin kapısına dayanmıştı. Bedir, Uhud ve Hendek yaşanmış, anlaşma yapmışlar, anlaşmayı ihlal etmişlerdi. Fetih bir zaruret halini almıştı. Allah Resulü Mekke'ye doğru ilerlerken şunları mırıldanıyordu. Yazık Mekkelilere! Savaş onları yedi bitirdi. Beni ve diğer Arapları rahat bıraksalardı, kim ne zarar görürdü? Vallahi üstesinden gelene kadar Allah'ın bana emanet ettiği görevi yerine getirmek için elimden ne geliyorsa yapacağım. Bugün Kureyşlilere nezaket göstermem için ne isterlerse yerine getireceğim. İbni Hişam. Bu gidiş kendilerine yapılan zulmün mimarlarıyla hesaplaşma fırsatıydı. Hemen hemen tüm Müslümanlar bunu bekliyordu. Azılı müşrikleri can korkusu sarmıştı. İntikam alınmayı hak ettiklerinin farkındaydılar. Birçoğu korkudan Mekke'yi terk etmişti. Hesap sorulacak olanlardan Ebu Cehil ve Ebu Leheb, Bedir ve Bedir sonrası ölmüştü. Ama zorlu müşrikler hala hayattaydı. Ebu Sufyan ve eşi Hind, Ebu Cehil'in kardeşi Haris, oğlu İkrime, Safvan İbni Ümeyye, Süheyl bin Amr. Ebu Sufyan da çok korkuyordu ama Mekke'de yaşayan ve o gün için Müslümanlığını ilan etmemiş olan Allah Resulü'nün amcası İbni Abbas ona affedilme ümidi vermişti. Mekke'ye yaklaşılırken İbni Abbas'ın eşliğinde İslam ordusunun geçtiği bir mevkiye gitmişti. Ordu geçerken komutanlarından Sad İbni Ubade'nin şöyle dediğini duydu. "Bugün yazılacak destan günüdür. Bugün haremin kutsallığı kalkıp orada savaş helal olacak ve bu işin sonunda Kureyş de zelil kalacaktır." Bunu duyunca korkusu arttı. İbni Abbas bunu fark etti. Oysa Allah Resulü asla kan dökülmemesini tembih etmişti. Zihninde ne intikam ne de karşı tarafa zillet yaşatma vardı. Bu sözler Allah Resulü'nün kulağına gidince en sevdiği sahabilerden Sad İbni Ubade'yi hemen görevden aldı ve başta Ebu Sufyan olmak üzere herkese emniyet ve güven sözü verdi. Mecbur kalmadıkça savaşılmamasını, kaçanların takip edilmemesini emretmiş, genel af ilan etmişti. Kaynak: Reşit Haylamaz'ın Şefkat Güneşi ve Şiddet ve Savaş Karşısında Nebevi Duruş adlı kitapları ve İslam Ansiklopedisi'nin ilgili maddeleri. Sonraki yazı 11 Deve Dişi Mekkeli ile Hesaplaşma diyor Veysel Ayhan TR724'deki köşesinde.